bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Ecinliler, Dostoyevski, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. 1789 Büyük Fransız Devrimi hemen gününden başlayarak bütün dünya toplumlarını etkilemiştir. Bu devrim başka devrimsel niteliklerin de kaynağı olmuştur. İnsanlığın anlağında mutlu geleceğin düşünsel süreçlerini başlatmış, türlü savaşımlara yol açmıştır. Rusya'da sosyalizm, nihilizm ve narodizm hep buradan beslenmiştir. Dostoyevski, Ecinliler'de insanların bu düşünce fırtınası önünde nasıl savrulduklarını, nasıl devrimci istenç gösterdiklerini işliyor. Bu roman, siyasal romanın da ilk örneklerindendir. Dostoyevski, listemizin eksiği olan bu romanı Kıvanç'la sunuyoruz. İster öldür, hiçbir yerde yok bir iz, yolumuzu şaşırdık, ne yapacağız? Herhalde Ecinli bizi kırda dolaştıran, oradan oraya sürükleyip duran. Ne kadar çok onlar, nereye gidiyorlar? Niçin şarkıları dokunaklı? Umacıyı mı gömüyorlar? Cadıya düğün mü yapıyorlar? Dipnot, Puşkin'in Tipi adlı şiirinden. A. Puşkin. Birinci kısım. Birinci bölüm. 1. Biraz ötede dağda büyük bir domuz sürüsü otluyordu. Kötü ruhlar ondan domuzların içine girmelerine izin vermesini istediler. İzin verdi onlara. Kötü ruhlar kişioğlunun içinden çıkıp domuzların içine girdiler. Sürü koşup uçurumdan göle attı kendini, boğuldu. Olanları gören çobanlar koşup köylerde, kentlerde anlattılar gördüklerini. Halk onları görmeye koştu. Dağda içinden kötü ruhların çıktığı ol kişioğlunu giyinmiş kuşanmış, aklı başında, İsa'nın ayakları dibinde oturur bulduklarında dehşete kapıldılar. Olanları görenler görmeyenlere içine kötü ruhlar girmiş ol kişioğlunun nasıl kurtulduğunu anlattılar. Dipnot, Luka'nın İncil'inden 8 bölüm 32-37. Şimdiye kadar başka yerlerden hiç farkı olmayan kentimizde son günlerde olup biten bazı tuhaf olayları anlatabilmek için deneyimli bir yazar olmamam nedeniyle biraz geçmiş günlere dönmeyi, zeki ve pek saygıdeğer biri hakkında bilgi vermeyi gerekli buluyorum. Pek saygıdeğer biri dediğim Stepan Trofimovich Verhovenski'dir. Söz konusu bilgiler yazmayı tasarladığım olayları daha iyi kavramaya yardım edecektir. Asıl öykü ise ileridedir. Hemen söyleyeyim, Stepan Trofimovich hep aramızda özel bir rol, bir yurttaş rolü oynuyordu. Bu role bayılırdı. Ölür de bu rolden vazgeçmezdi sanırım. Kendisini meslekten yetişme bir aktöre benzetmek istemem, Tanrı göstermesin. Ona saygım vardır. Onunkisi bir alışkanlıktı, daha doğrusu çocukluğundan beri kendisini hep iyi bir yurttaş, önemli bir adam saymasından kaynaklanan bir şeydi. Örneğin polisin kovuşturmasına uğramış, sürgün edilmiş olmanın zevkine doyamazdı. Bu iki küçük sözcüğün, yani kovuşturma ile sürgün sözcüklerinin estetik büyüsü onu bir daha ayılmamacasına sarhoş etmişti. Bu iki sıfatı benimsediği için de kendisini dev aynasında görüyor, kişiliğini büyülte büyülte sonunda bir övünme kaidesinin üstüne heykel gibi kuruluyordu. Geçen yüzyılın İngiliz bir yergi romanında Gulliver adlı bir tip, boyları birkaç parmak büyüklüğündeki cücelerin ülkesinden kendi ülkesine döndüğünde orada da kendisini bir dev sayar. Bununla beraber Londra sokaklarında dolaşırken bile herkesin bir cüce olduğunu sanarak elinde olmadan gelip geçenlere, arabacılara yana çekilmelerini, korunmaları gerektiğini bağırır. Bu yüzden onu alaya alanlar, sövüp sayanlar da olur, kaba bazı arabacıların kamçı vurduğu da. Haklı bir tutum mudur bu? Huylu huyundan vazgeçer mi? Alışkanlık işte Stepan Trofimovic'i de aynı hale getirmişti. Ancak Stepan Trofimovic, deyim yerinde ise daha masum, daha zararsızdı çünkü iyi yürekliydi. Son zamanlara doğru sanırım adını pek anmaz olmuşlardı ama ona eskiden de köşede kalmış bir adamdı denirse bu da haksızlık olur. Yeni kuşaktan olanlar ona liberalizmin şeflerinden biri dendiğini bilirler. Bir anlığına ama göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir anlığına adı kimi çevrelerde Çadayev, Belinski, Granovski gibi tanınmış kimselerle o zaman yabancı ülkelerde henüz eyleme geçmeyen Herzen gibi adamlarla birlikte anıldı. Ne yazık ki kendi deyişiyle bir ters rastlantılar kasırgası yüzünden eyleminin başlamasıyla bitmesi biri olmuştu. Ne dersiniz? Meğer o bunda kendi kendini aldatmış. Günün birinde Stepan Trofimovic'in öyle herkesin sandığı gibi kentimize sürgün olarak gelmek şöyle dursun, ömründe polisin kovuşturmasına bile uğramamış olduğunu şaşkınlık içinde ama doğruluğuna inanmak zorunda da kalarak öğrendim. Durum buyken siz hayal gücünün enginliğine bakın ki ömrü boyunca bir takım makamların kendisinden çekindiğine, her attığı adımın kollandığına, her davranışının gözetlendiğine, son 20 yıl içinde değişen 3 validen, her birinin kenti yönetmeye gelirken Petersburg'dan kendisiyle ilgili bir sürü dosya ve uyarıyla yola çıktığına inanıp durdu. Ama pek sayın Stepan Trofimovic'e hiçbir şeyden çekinmesine gerek olmadığı açıkça söylense, bunun kanıtları da gösterilseydi kesinlikle gücenirdi. Bununla birlikte son derece zeki bir adamdı, hatta bilim alanında bile. Ama herhalde bu alanda da pek bir şey beceremedi. Nedense Rusya'da bilim adamlarının başına hep böyle şeyler gelir. 1840 yılının sonuna doğru Avrupa'dan döndüğü zaman kendisine üniversitede bir kürsü verdiler. O da doçent olarak parladı. Parladı ama ya 2 ders okutabildi ya 3. Yanılmıyorsam dersler de Araplar hakkındaydı. Sonra küçük bir Alman kenti olan Hanau ilçesinin 1413 ile 1428 yılları arasındaki iktisadi toplumsal niteliği hakkında önemli bir tez hazırladı. Ama bilinmeyen nedenler yüzünden bu incelemede ilgiyle karşılanmadı. İçinde o dönemin Slavcılarına yöneltilmiş saldırı ve eleştiriler vardı. Elbette herkes ona düşman kesildi. Bunun arkasından kürsüsü elinden alındıktan sonra üniversitenin nasıl bir adam yitirmiş olduğunu herkese göstermek amacıyla Dickens'ten çeviriler yayınlayarak George Sand'ı öven aylık bir dergide belli dönemlerdeki şövalyelerin yüksek ahlaki erdemlerinin neden ve kaynakları üzerinde bilgince bir inceleme yazısı yayınlamaya başladı. Hiç değilse bunda yüksek, aynı zamanda soylu bir düşünce gizleniyordu. Sonradan söylediklerine göre bu inceleme yazısının devamı sansürce hemen yok edilmiş, üstelik bu dergi yayımladığı ilk bölümden zarar görmüş. Ama yazarın tembelliği yüzünden bu yazılar yarıda kalmıştır diye düşünmek daha akla yakındır. Araplar hakkındaki derslerinin sona erme nedenine gelince Stepan Trofimovic'in dostlarından birine kimi hususlar üzerinde yazdığı ve birisinin eline geçen, belki de onun gerici düşmanlarından biriydi, bir mektup yetkili birine ulaşıyor. İçinde suya sabuna dokunur sözler var. Bunun üzerine kim bilir kim kendisinden açıklama istiyor. Derken bilmem doğru bilmem yanlış, ancak vurgulanarak söylendiğine göre Petersburg'da devlete karşı hem de az kalsın yapıyı temelinden sarsacak güçte 30 kişilik yasa dışı büyük bir örgüt ortaya çıkarılıyor. Gene söylendiğine göre Fourier'in yapıtlarını çevirmeye hazırlanıyorlarmış. Tersliğe bakın ki o sırada Stepan Trofimovic'in elden ele dolaşan 6 yıl önce, yani ilk gençlik çağlarında Berlin'de yazmış olduğu bir şiir, meraklı iki gençle bir üniversite öğrencisinin üzerinde yakalanıyor. Şu anda benim masamın üzerinde bu şiirin bir kopyası var. Stepan Trofimovich bunu geçen yıl kendi el yazısıyla yazarak bir ithafla bezeyip kırmızı marokenle kaplattırdığı bir cilt içinde bana armağan etmişti. Şiirin edebi değeri yok değil, üstelik dahice yazılmış da denebilir ama tuhaflığı da var. O zamanlar yani 1830 yıllarında buna benzer şeyler sık sık yazılıyordu ama doğrusunu isterseniz konuyu kendim de pek kavrayamadığım için istendiği gibi anlatamayacağım. Faust'un ikinci kısmını anımsatan liriko-dramatik biçimde bir allegori yani mecazi bir şiir. Sahne kadınlar korosuyla açılır, sonra onun yerine erkekler korosu alır, daha sonra görünmeyen güçler korosu gelir. En sonunda da henüz yaşamamış ama yaşamak isteğiyle kıvranan ruhlar korosu çıkar. Bütün bu korolar belirsiz bir şeyi dile getirir, daha çok birisini suçlarlar. Ancak onlarda geniş bir mizaha yer verilmiştir. Derken sahne birdenbire değişir, yaşayanların bayramı gibi bir şey başlar. Burada haşereler bile şarkı okurlar. Sonra Latince duaları andıran sözler söyleyen bir kaplumbağa çıkar ortaya. Dahası anımsadığıma göre maden, cansız bir madde olan maden bile bir şarkı söyler. Genellikle herkes bir şarkı söyler, konuşmalar bile belli belirsiz tartışmalı geçer. Ancak bütün bunlar gene de yüksek bir anlam taşımaktadır. Sonunda sahne gene değişir, sahnenin ortasında bir dağ başı görünür. Kayalıklar arasında uygar görünümlü bir genç başıboş dolaşmaktadır. Bu genç bilinmeyen bazı otları koparır ve emer. Peri kızının bu otların için emdiğini sorması üzerine kendisinde çok fazla canlılık hissettiği için bu otların öz suyuyla avuntu bulduğunu, ancak en büyük isteğinin, bu istek belki de gereksizdir, elden geldiğince çabuk aklını yitirmek olduğunu söyler. Derken birdenbire yağız bir at sırtında güzeller güzeli bir delikanlı çıka gelir. Arkasında çeşitli uluslardan bir kalabalık vardır. Delikanlı ölümü temsil etmektedir. Arkasındaki kalabalıksa onu istemektedir. En son sahnede Babil Kulesi ile onun kime asmak atları belirir. Sonra insanlar yeni umut şarkıları söyleyerek kulenin inşasını tamamlamaya başlarlar. Ta tepeye kadar çıkınca söz gelimi Olimp'in sahibi gülünç bir durumda kaçıp gider, bunun farkına varan insanlar da onun yerini doldurarak eşyaya yeniden uyarlanırlar ve yeni bir yaşama başlarlar. İşte o zaman tehlikeli buldukları şiir buydu. Geçen yıl Stepan Trofimovic'e artık çekinilecek bir yanı kalmadığından bahisle bu şiirini yayınlamasını söyledim. İstemedi, önerime de canı sıkıldı. Şiirin zararsız bir hale gelmesi düşüncesi gücüne gitti. Dahası sonradan bana 2 ay kadar soğuk durmasını buna yoruyorum. Ama ne dersiniz, ülkemizde yayımlamak istemediği şiirini bir süre sonra Avrupa'da basılmış devrimci bir dergide hem de kendisine sorulmadan yayımlanmış olduğunu gördü. Önce telaşlandı, valiye falan koştu. Petersburg'a tumturaklı bir ifadeyle kendini suçsuz göstermeye çalıştığı bir mektup yazdı. Ama 2 kez bana da okuduğu bu mektubu Petersburg'da kime yollayacağını bilemediğinden gönderemedi. Kısacası 1 ay boyunca rahatı ve huzuru kaçtı. Ama bu olayın içten içe onun gururunu okşadığına inanıyorum. Nereden bulup ettiyse dergiden bir sayıyı eline geçirmiş, yanından ayırmaz olmuştu. Öyle ki geceleri elinden düşmüyor, gündüzleri de yatağının altına saklayıp hizmetçisinin yatağını bile düzeltmesine izin vermiyordu. Ha bugün ha yarın bir yerden bir telgraf gelir diye bekleyip durdu ama bize tepeden bakmaktan da geri kalmadı. Sonunda benimle de barıştı. Bu onun kin tutmayan yüreğinin ne kadar iyi olduğunu gösterir. 2. Ben de onun bundan bir zarar görmediğini söylemiyorum. Ama şimdi inanıyorum ki gidip durumu anlatmış olsaydı, Araplar hakkındaki derslerine rahat rahat devam edebilirdi. Ama bir rol oynama tutkusu yok mu? İşte bu onun aklını çeldi. O da her olasılığa karşı ters rastlantılar kasırgası yüzünden sonsuzca mahvolduğuna kendi kendini inandırmakta acele etti. Ama doğrusunu isterseniz geleceğinin değişmesine asıl neden tüm general Stavrogin'in eşi Varvara Petrovna oldu. Pek varlıklı olan bu kadın bir dost, değerli bir eğitici sıfatıyla Stepan Trofimovich'ten biricik oğlunun eğitim ve öğrenimini üstlenmesini rica etmişti. Bu işin büyük ödülünden elbet söz etmiyoruz. Bu öneri henüz Berlin'de bulunduğu sıralarda yapılmıştı. Tam o günlerde de Stepan Trofimovich birinci karısını yitirmişti. Bizim buralı, eli yüzü düzgün ama pek uçarı olan bu ilk karısını Stepan Trofimovich o zaman gençliğinin ilk hevesiyle ince eleyip sık dokumadan almıştı. Gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar cılız olması, bir de kimi nazik nedenler yüzünden geçinemediler. Bu ayrılıktan 3 yıl sonra Bayan Verhovenskaya Paris'te kocasına 5 yaşlarında bir oğlan çocuğu bırakarak öldü. Stepan Trofimovich bana sonraları çocuğundan "Bu yavru mutlu, henüz gölgelenmemiş ilk aşkın meyvesidir" diye söz etmişti. Çocuğu hemen Rusya'ya, ülkenin ıssız bir yerinde oturan bir halanın yanına eğitilmesi için gönderdi. İşte Varvara Petrovna'nın önerisi bu zamana rastlamıştı. İstemedi. Ardından karısının ölümü üzerinden bir yıl bile geçmemişken dilini kedi yemiş gibi susan Berlinli bir Alman kızıyla evlendi. Oysa bu evliliğe hiç de gerek yoktu. Stepan Trofimovich'in Stavrogina'nın önerisini geri çevirmesinin başka nedenleri de vardı. O sıralarda bir profesörün ünü onu çekiyordu. İşte o da sırası gelmişken kendi gücünü sınamak için kürsünün başına geçmişti. Ama bunda başarılı olamadığını görünce kendisini önceden tereddütte bırakan öneriyi anımsadı. Birlikte bir yıl bile yaşamadığı ikinci karısının apansız ölümü de sorunu çözdü. Zaten kadıncağız, yani Varvara Petrovna, ona içten bir ilgi gösteriyordu. Daha açık söyleyelim, bir dostluk ona kollarını açıyordu. Bu kolların arasına atıldı. Bu sözüme kazara yanlış bir anlam verilmesin. Demek istediğim, bu ilerici iki insan tam 20 yıl dost olarak birbirlerine sonsuzca incelikli, nazik bağlarla bağlı kaldılar. Stepan Trofimovich'in bu öneriyi kabul edişine başka düşünceler de neden oldu. Bir kez ilk karısından küçük bir çiftlik kalmıştı. Bu mülk bizim kentin dolaylarında Stavroginlerin sahip olduğu büyük Skvoreshniki malikanesine yakın bir yerdeydi. Sonra kendisine ayıracakları çalışma odasında, üniversitenin binbir türlü külfetinden uzak olarak devamlı surette bilim ve edebiyatla ilgilenebilecek, hele ulusal edebiyat konusundaki araştırmaları için bol bol zaman ayırabilecekti. Gerçi programının bu kısmını gerçekleştiremedi. Ama buna karşılık ömrünün sonuna kadar halk şairinin sitemlerle dolu "Sen duruyordun yurdun karşısında ey liberal ülkücü" dediği gibi bir canlı sitem oldu. Ama halk şairinin söz ettiği kişi bu işi can sıkıcı olmakla birlikte isteseydi bütün ömrünce gösteriş için yapabilirdi. Bizim Stepan Trofimovich ise gerçekte böyle kişileri ancak örnek alarak ayakta durup gösteriş yapmaktan yorulduğu için sık sık yan gelip yattığı oluyordu. Yan yatarak da olsa ne yalan söyleyeyim, sitemlerle doluydu. Bu ise bizim ilimiz için yetip de artıyordu bile. Stepan Trofimovich'i kulüpte kumar masasının başında kağıt oynarken görmeliydiniz. Sanki her haliyle "Evet işte kumar oynuyorum, suç kimin? Kim beni bu duruma düşürdü? Sen yitirdin Rusya" der gibi durur ve kibar bir tavırla elindeki karokozunu oynardı. Aslında kumara bayılıyordu. Hele son zamanlarda sürekli yitirmesi yüzünden Varvara Petrovna ile aralarında sık sık hoşa gitmeyen çatışmalar yaşanıyordu. İleride buna gene döneceğiz. Yalnız şimdi şu kadarına işaret edelim ki o vicdanlı bir insandı, hiç olmazsa arada bir. Sık sık sıkıntıya gömülmesi bu yüzdendi. Varvara Petrovna ile 20 yıl süren dostluğu sırasında düzenli olarak yılda 3-4 kez hüzün ve melankoli nöbetlerine tutulurdu. Bu nöbetlere yurttaş sıkıntısı adını koymuştuk. Bu deyim Varvara Petrovna'nın hoşuna gidiyordu. Sonraları bundan başka bir de şampanyaya düşkünlüğünden kaynaklanan nöbetlere tutuldu. Bereket versin, ince ve becerikli Varvara Petrovna onun bu bayağı düşkünlüklerini hep önlemesini bildi. Gerçekte onun bir süt nineye ihtiyacı vardı. Çünkü kimi vakit pek tuhaf durumları oluyordu. Örneğin en soylu bir hüzün içindeyken birdenbire en bayağı halk tabakasından biriymiş gibi gülmeye başlıyor. Kimi vakit kendisi hakkında pek uygunsuz bir takım gülünç sözler ediyordu. Bu durumlar geleneklerle yoğrulmuş, düzenliliği seven Varvara Petrovna'yı pek utandırıyordu. Bu büyük kadın 20 yıl çaresiz dostunun üzerinde uğraştı, epey de etkiledi. Biraz da bu kadından söz etmek gerekir. İşte ben de şimdi bunu yapacağım. 3. Kimi tuhaf dostluklar vardır. İki dost ellerinden gelse birbirini yiyecektir ama gene de ömürleri boyunca içtikleri su ayrı gitmez. Birlikte olmadan edemezler. İkisinden biri aklına esip bu dostluk bağını koparsa bunu yapan yatağa düşer, hatta ölebilirdi. Varvara Petrovna ile özel bir görüşme yaptıktan hemen sonra Stepan Trofimovich'in kanepeden fırlayarak duvarları yumrukladığına kaç kez tanık olmuşumdur. Hiç abartmıyorum. Hatta böyle bir gün bir taşkınlık anında duvarın sıvaları döküldü. Bu küçük ayrıntıları nereden bildiğim sorulabilir. Cevap vereyim, gözlerimin önünde oldu. Kaldı ki Stepan Trofimovich kaç kez başını omzuma koyup hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. Ama bu hıçkırıkların ertesi günü Varvara Petrovna'ya karşı ettiği nankörlüğün cezasını çekmek için kendi kendisini çarmıha germeye hazırdı. Ama bana Varvara Petrovna'nın bir melek kadar iyi yürekli, iffetli, kendisininse bunun tam tersi olduğunu söylemek için kaç kez peşimden adam koşturmuş ya da gelmişti. Bana derdini dökmekle yatışsa neyse, bir de Varvara Petrovna'ya pek edebi bir ifadeyle ve imzasıyla şöyle mektuplar yazardı. Dün yabancı bir adama beni sadece gösteriş olsun diye tuttuğunuzu, gerçekte benim bilgimi, yeteneklerimi çekemediğinizi, benden nefret ettiğinizi, sadece sizi terk etmemden bu suretle de edebiyatseverlik ününüzün yıkılmasından çekinerek bu kin ve nefretinizi açığa vurmadığınızı anlattım. Sonuç olarak kendi kendimden tiksiniyorum. Kendimi öldürmeye karar verdim. Sizden şimdi son bir sözcük bekliyorum. Her şeyin yazgısını çizecek bir sözcük ve benzeri. Hep bu tarzda. Bunu gördükten sonra onun gibi çocuk ruhlu, ellilik insanların o sinir nöbetleri arasında işi nereye vardırabileceklerini siz düşünün. Bir gün bu mektuplardan birini gördüm. Anlamsız bir şeyden doğan ama pek yaman bir tartışmadan sonra yazılmıştı. Okuyunca şaşırdım, caydırmaya çalıştım. Bana heyecanlı bir sesle, "Olamaz, bu daha namusluca bir tutum, bir ödev. Ona her şeyi açıkça söyleyemezsem yaşayamam," diye cevap verdi. Mektubu da gönderdi. Varvara Petrovna ile olan farkları, onun hiçbir zaman böyle bir mektup yazmayacağıydı. Aslını ararsanız Stepan Trofimovich'te kağıt karalama illeti vardı. Onunla aynı evde oturdukları halde sinir nöbeti tuttuğu zaman günde iki kez mektup yazardı. Varvara Petrovna'nın bu mektupları günde iki kez almış bile olsa hepsini dikkatle tek tek okuduğunu, işaretler koyduğunu, okuduktan sonra bunları sıralayıp özel bir çekmeceye kilitlediğini kesin olarak biliyorum. Dahası da var, bunları ayrıca belleğinde sıralıyordu. Hiçbirine cevap yazmadığı gibi yüz yüze geldikleri zamanda aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi onu sakin bir yüzle karşılıyordu.